Katre-i Matem, İskender Pala, 8. Ayrım. Her gecenin uykudan önceki son ritüeli Külhancı Baba'nın kucağındaki horoz ile birlikte üç kollu Şamdan'ın yanına gidip mumları birer birer söndürmesi, her üfleyişten evvel Layhar'ın canı aşkına, kalbi aşkına, ruhu aşkına diyerek pirlerinin ruhuna çağırmasıydı. Ertesi sabah kutsal horozun sesiyle herkes sağ salim kalkıp da Külhancı Baba Şamdan'ı aynı dua ile yaktığında Külhan'da gün başlamış oluyordu. Geceleyin elbiseleri küle bulanmasın diye göbek ile baldırları arasını örtecek ince birer çakşı ile yatan beyler sabahleyin üzerlerindeki külleri fırçalarla süpürüp çakşırlarını silkelerlerken iki yeni kardeşin görevi hamamdan sıcak su getirmek ve aşçı babanın pişirdiği çorba karavanası ile taze ekmeği ortaya koymak oluyordu. Külhan'da her ikisiyle de ilgilenen, kazançlarını kontrol eden, ihtiyaçlarını gören biri vardı. Kavanoz Cafer. Burada herkesin bir lakabı vardı ve birbirine lakaplarla hitap ediyorlardı. Sorumlulukları gereği hamam ateşini nöbetleşe yakıyor, harlandırıyor, uyutuyor, uyandırıyor, yeniden harlandırıyor veya uyutuyorlar. Zaman zaman da hamamın tellaklık, peştemalcılık, kesedarlık, kunduracılık gibi vazifelerini yapma şansına sahip oluyorlardı. Konuşmaları hep argoya kaçıyordu ama asla küfürlü değildi. Birbirlerine karşı imanım, eyvallah, yandan gel, mühürlen gibi özel bir dil kullanıyor ve büyükleri küçüklerine cakalı boyun kırma, omuz vurma, dirsek atma, kabararak gezme gibi hareket talimleri yaptırıyorlardı. Henüz konuşmuyorlardı. Külhan'da konuşulan lehçeyi Külhani'yi dinleyerek yavaş yavaş anlamaya ve öğrenmeye başlamışlardı. Külhan'a ana, Külhancı'ya baba, ziyafete çamur, yeniçeri kolluk görevlilerine bıyıklı, çarşı pazara çiftlik, peştamala edeplik, natıra giyinik, hamama gülistan, yangına kızıl bayram, zindana mektep, padişaha turalı, vezire hatem, casusa akrep, zengine kaz dendiğini artık biliyorlardı. Başlangıçta bir lonca gibi kurulan ama gitgide dilencilikten hırsızlığa, haraç toplamaktan adam kaçırmaya kadar pek çok suçu örgütleyen külhanların en büyük özelliği burada kimliksiz yaşanmasıydı. Kimse kimsenin geçmişini veya geleceğini araştırmaz. Hayatların teferruatı yalnızca iki kardeş arasında bilinir, kardeşler de elbette sır tutardı. Üçüncü günün sonunda konuşma orucunu tamamlayan iki genç beyden biri, tam uykuya varmak üzereyken yanında yatan ve bir sır olarak hayatına giren küçük kardeşine sordu. Adın ne? Yusuf. Ya seninki? Şahin. Yarın kendimize birer lakap bulalım mı? Olur. İlk defa birbirini kabullenmiş olarak sırt sırta verip sıcak küllerin üzerinde en yalın halleriyle derin uykulara daldılar. 12. Sual. Bu dikişler hangi terzinin? İbrahim Paşa oyuncakçıyı da sarayın nezarethanesinde alıkoyduğu gece misafir gibi ağırlanmasını tembihlemiş, ertesi sabah daha erken vakitte kavasları huzuruna çağırtmıştı. Tez dağılın İstanbul şehrinin içinde ne kadar sırmalı entari diken terzi var, öğleye kadar alıp buraya getirin. Sultanahmet Camii'nin arkasından bütün Marmara ile adaları gören kahvaltı köşküne geçip sofrasına süt, çubuk tarçın, peynir ve bal isterken neşesi yerindeydi. Sarayın en hoşlandığı bölümü olan bu bülbül yuvası küçük köşkte günün her saatinde meyve sepetleri dolu dururdu. Ve paşa her sabah kahvaltıdan evvel buradan manzara seyrederken bir elma yemeye adet edinmişti. Eski Türk evlerinin taş döşeli hayatlarını andıran kahvaltı köşkü zaman zaman kameri olarak da kullanılıyordu. Adaşı Pargalı İbrahim Paşa tarafından Roma Hipodromu'nun harabelerinin dış duvarları üzerine yaptırılan heybetli vezir sarayının gerçekten de en müstesna ve ferah bölümüydü. Kanuni zamanından itibaren vezirlerin çoğu bu sarayda oturmuşlardı. Bir kulesi, köşkü, hazine odası, hamamı, divanhanesi, kileri ayrı ayrı mutfakları vardı ve İbrahim Paşa sarayın her yanını köklü bir tamirden geçirterek içine taşındığı için burayı biraz da kendi mülkü gibi görüyor, sadaret makamında çalışmak yerine burada çalışmayı yeğliyordu. Üstelik sultanın da buna bir itirazı yoktu. Bugün sarayda kalmasının bir başka sebebi de yaptığı soruşturmanın izlenmesiydi. Eğer Baba Ali sadaret makamında birileri katile haber uçuruyorsa onun hedefini şaşırtmak gerekirdi. Aksi takdirde kuş kafese girmezdi. Öğleye kadar toplam 7 esnaf terzi huzura alındılar. Paşa hepsini tek tek sorguluyor, sonra da birbirlerini görmesinler diye ayrı bir kapıdan savuyordu. Entari hiçbirinin iğnesine dokunmamıştı. Yalnız içlerinden biri Galata'da ecnebiler için pahalı elbiseler diken bir İngiliz terziden söz etti. Örme düğmelerin şeklinden onun dikişine benzetti. Paşa bu terziyi biliyordu. Kızını Kaptanı Derya Kaymak Mustafa Paşa ile evlendirdiği geçen seneki düğünde Fatma Sultan ile birlikte saraylı iki hanım düğün setrelerini bu terziye diktirmişlerdi. Adamın pek maharetli biri olduğu belliydi. Ecnebi şehbender ve sefirlerin eşleri için hazırladığı her şey Galata dilberleri arasında revaç buluyordu. Terziye özel bir ulak gönderildi, Sadrazam Hazretlerinin haremi için elbise siparişi verileceği söylendi. Paşa işin içine bu terzinin karışmasına sevinmiş gibiydi. Çünkü cinayeti her kim işlediyse varlıklı biri olmalıydı ve Avrupa'yı yeni tarz kıyafetlerden haberdar olacak bir anlayış düzeyine sahip bulunmalıydı. Bu da yemiş sepetindeki haşmetli vezir, sana akıllı diyorlar. Bakalım öyle misin sorusunun ağırlığını artırıyor, çözülmesi gereken probleme bir kat daha heyecan katıyordu. Eline bir elma aldı, kıpkırmızıydı. Çevresinde hizmetkarlardan kimse var mı diye baktı ve hart diye ısırdı. 13. sual. Konak yerinde yok da ne demek? Destebaşı onları dilenmeye göndermişti. En ziyade Çarşı'yı kebir halk buraya kapalı çarşı diyordu. Civarında dileniyor, para topluyorlardı. Lakin bugün yollarını değiştirmiş, kah seyirtip kah hızlı adımlarla Gedikpaşa'dan ta Fatih Mehmet Han'ın İstanbul'a girdiği top kapısına kadar gelmişlerdi. Burada 3 saat kadar zaman harcayabileceklerdi. Planı buna göre yapmışlardı. Surların dışına çıktıklarında Takkeci İbrahim Ağa Camii ve onun ardında da Nakşigül ile söyleşip sarıldıkları konağa varmış olacaklardı. Topaçya'ya erkete olacak, Karaşahin'de kendilerine bu lakapları bulmuşlardı. Konaktaki dadı ile görüşmeye çalışacaktı. Nakşigül dadısını çok seviyordu ve belki dadı kendisine yardımcı olur, birkaç haber verebilirdi. Gerçi yüzü değişmiş Macar hekim kaşlarını kaldırdıktan başka külhan hayatı da birkaç günde yüzünü esmerleştirmiş ve artık kara şahin olmuştu. Ama yine de birileri çıkıp kendisini tanıyabilirdi. Sorular sormaya başladığında kimse kendisinden şüphelensin istemiyordu. Kalbi şiddetle çarpmaya başladı. Şimdi dikkatli olmalıyız Topaç. Yusuf kendisine adının dışında bir kelimeyle hitap edilmesini ilk önce garipsedi. Ama bunu ilk kez sevdiği ve güvendiği birinin ağzından duymak fazla rahatsız etmedi. Daha evvel bir marhanede kendisine yanık lakabı takmışlardı ama Topaç sanki ondan daha sevimliydi. Biraz tombul bedeni, biraz da kısa boyu onu zaten bir topaç gibi gösteriyordu. Olur Karaşahin ağam. Karaşahin heyecanla ilerlerken yollarda bir gariplik sezdi. Gerçi yürürken çevresine fazla dikkat eden, ayrıntılara önem veren biri değildi. Ama camiden sonraki bu tozlu yolun iki yanında sanki bu kadar ağaç yokmuş gibi hatırlıyordu. Kafasının bu derece karışık olması düşüncesini de etkiliyor gibiydi. Ama hayır, sanki hemen şuracıkta yolun sağında bir ev hatırlıyordu. Durdu, zihnini toplamaya çalıştı. Daha evvel bu yoldan konağa 3 defa gitmişti. Gerçi her üçünde de hiç konuşmadan yalnızca atları kamçılayan seyisin süslü landosu içinde yolculuk etmişti ama burada bir ev gördüğünü gayet iyi hatırlıyordu. Hatta bir keresinde Nakşigül ile yan yana oturmuşlar hiç konuşmadan hemen karşılarında onların mürvetinden söz eden annesiyle dadısının sohbetlerini mahcup mahcup dinleyip durmuşlardı. Hatta o sırada dadı ikisine de durmadan buzlu şerbetler, Hindistan'dan getirtilmiş çerezler ikram ediyordu. Kendinden şüphe etti, yok yok mutlaka yanlış hatırlıyorum, burada bir ev yoktu. Bizans'tan kalma surların hendeklerine dolan su, bahçecilik yapmak isteyen tarım işçileri için pek elverişliydi. Bu yüzden İstanbul surlarının iç kısmında oturan bazı Rumlar sur dışındaki bu arazileri sebze yetiştirmek için kullanırlardı. Bu civarda eskiden çok güzel marul ve salatalık yetişir. Topkapısının dışında Topkapı Sarayı'na mevsimine göre daima taze sebze giderdi. 10 yıl kadar evvel Bostancıbaşı Ağa'nın izniyle surların dışındaki mezarlıklardan bazı bölgeler bahçe için istimlak edilmiş ve burada yeni yeni bahçeler açılmıştı. Bu yüzden adına Yeni Bahçe deniyordu. Takkeci Camii bu bahçelerin arasında kalmıştı ve cemaati genelde sur içinden gelirdi. Karaşahin camiye kadar yürüdü. Bahçelerde çalışan birkaç ırgattan başka çevrede kimsecikler yoktu. Topaçiye'ye zaten bu ırgatları kontrol edecek ve gerekirse oyalayacaktı. Henüz kuşluk saatleri olduğu için camide de kimse bulunmuyordu. Karaşahin bu cesaretle yürüyüp cami duvarını dönünce birdenbire durakladı. Gözlerini birkaç kez ovuşturdu. Tekrar tekrar baktı. Dizlerinin dermanı kesilmişti. Yere yıkılmak üzereydi. Çıldırmaya ramak kaldığını, hatta düpedüz çıldırdığını düşündü. İleriye doğru koşmaya, bahçelerin duvarlarını, çitlerin kapılarını elleriyle yoklamaya başladı. Dışarıdan birisi görse mutlaka delirdiğine hükmederdi. Bu sırada yeğe de etrafı kontrol ederek gelmiş, can yarısı Külhan kardeşinin garip davranışlarını izliyordu. Onu hiç böyle görmemişti, ürktü. Acaba Külhan'da henüz öğrenmediği huyları mı vardı? Bir an tereddüt geçirdi. Külhan'da gömlekten geçip kardeş olmuşlardı. Ve bu duyguyla yanına koşup yardım etmesi gerektiğini düşündü. Hızlı adımlarla yanına yaklaşıp fısıltıyla sordu. Ne oldu? Konak yerinde yok Topaçiye'ye. Hangi konak? Evlendiğim konak. Nakşigül'e kavuştuğum ve kaybettiğim konak. Karaşahin önden, Topaçiye'ye ardından, bağların, bahçelerin arasında koştular, koştular. Küçük kulübesinin önünde çalışan ilk ırgatın yanında Şahin sordu. Bahçıvanbaşı, biz galiba yol şaşırdık. Buralarda Aslan Ağa'nın konağı olacaktı. Tarif ediverir misin? Aslan Ağa, aman Çelebim, benimle alay etmiyorsun ya. Asla ağam, öyle bir halimiz mi var? Buralarda her yer bağ bahçedir, ne bir ev ne bir konak, ancak bağ kulübeleri. Aslan Ağa diye birinin adını hiç duymadım. Karaşahin ile Topaçiye'ye bu soruyu dört bahçıvana daha sordular. Aldıkları cevaplar hemen hemen aynıydı. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Yeğe burada harcayacakları süreyi aştıklarını hatırlatarak geri dönmeleri gerektiğini söylüyor. Destebaşının kendilerini cezalandıracağından dem vuruyor, Şahin'in ise ayakları yürümekten aciz bulunuyordu. Çitlerden birinin kenarına oturdular. Ağam, bir düş görmüş olmayasın. Ah yeğe, keşke bir düş olsaydı da sonra uyansaydım. Ama ne Nakşigül ne de Tomruk'taki yediğim dayaklar bir düş değildi. Üstelik beni yakaladıkları vakit cellatın yağlı ilmeği boynuma geçecek. Keşke her şey bir düş olsaydı. O sırada öğlen ezanları okunmaya başladı. Yeğe sordu. Nikahınızı kim kıymıştı? Takkeci Camii imamı. İkisi birden birbirlerinin yüzüne baktılar ve aynı şeyi bulmuş olmanın sevinciyle yerlerinden fırlayıp camiye koştular. Caminin ayrı imam ve müezzini yoktu. Minareden inmekte olan adam nikahı kıyan hocaydı ve boş bakışlarla yüzlerine baktı. Karaşahin kendisini hem tanısın hem tanımasın istiyordu ama o tanımadı. Şahin önce bunu cerrahın kaş değiştirme işlemini yapmasına bağladı. İmam minarenin kapısını kilitlerken sordu. Safa geldiniz, buyurun, ne istemiştiniz? Geçen gün kızının nikahını kıydığınız Aslan Ağa'nın konağını arıyoruz biz. Kimin dediniz? Aslan Ağa'nın, Yeni Bahçe'deki büyük konak. Efendi oğlum, Yeni Bahçe burasıdır. İlla dediğiniz isimde burada birinin ne konağı, ne bir evi, hatta ne de bahçesi var. Burada konak ne arasın? Fukara kulübelerin zerzevatçıları. Hele buyurun cemaate de soralım. Ama böyle bir konak yok buralarda. Ama geçen cuma günü nikahını kıymıştınız hani? Geçen cuma ben kimsenin nikahını kıymadım. Başka bir imam efendi olmasın? Hayır, sizdiniz. Ben mi? Hayır. Bahsettiğiniz günde ben bir nikah kıymadım. Nasıl olur, o gün ben burada gerdeğe girdim. Ağabeyim, sana bir keyfiyet olmuş anlaşılan. La havle çek. Hemen koş bir hamama git. Hatta biraz kan aldır. Aman ihmal etme. Zinhar beni aklını oynatmış zannetme hocam. Ama biraz daha böyle giderse oynatacağım. Orada benim nikahımı kıydınız ya işte. Şimdi neden bilmezlenirsiniz? Hem koca konak nereye gider canım? Vah vah oğlum, seni mutlaka bir hekim görsün. Çukur Çeşme'de bir Frank hekim. O sırada Karaşahin camiye girmekte olan bir adamı tanıdı. İşte şu efendi de nikah şahitimizdi. Hüsam efendi, geçen cuma günü bir nikah kıyıldı mıydı? Sen şahitlik ettin miydi? Adam hocanın yüzüne şaşkın şaşkın baktı, düşündü. Eliyle başını kaşıdı, yüzünün çizgilerini belirginleştirdi. Hatırlamaya çalışan bir adamın haliydi. Cuma mı dediniz? Sanırım Üsküdar'da kızıma gittiydim. Burada değildim. Onlar konuştukça Karaşahin kıpırdanıyor, sabırsızlanıyor, huzursuzlanıyordu. Sesini yükseltti. İmam efendi, yüzüme iyi bak. Beni hatırlamadın mı? Yo. Nasıl olur, ben Aslan Ağa konağında sizin tarafınızdan evlendirildim. Yanlışın olmasın evladım. Hele namazımızı kılasıya kadar bir kez daha düşünsen. İmam efendi, geçtiğimiz cuma gecesinde yanımda oturup bana Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye sormadın mı? Sonra da Nakşigül binti Aslan Ağa'yı Ahmet bin Abdullah'a nikahladık demedin mi sahiden? Ne sorması evladım, ne demesi, sen ömrümde ilk kez gördüğüm birisisin. Aa, çok oldun ama. Bırak şimdi, cemaat beni bekliyor. Tövbe tövbe. Yeğe imamın nikah kıymadığına, Hüsam Efendi'nin de şahit olmadığına inandı. Adamların hiç yalan söyler gibi bir halleri olmadığı gibi buna ihtiyaçları da yoktu. Üstelik bütün cemaat içinde Aslan Ağa konağını duyan da yok gibiydi. Anlaşılan Külhan kardeşi Karaşahin tekin biri değildi. Geri dönerken Karaşahin başından geçen her şeyi anlattı. Topaççı'ya dinledi. İnandı mı, inanmadı mı? Duyguları karmakarışıktı. Yusuf onu dinlerken Şahin'in Külhan kardeşliğinden sonra kendisine ne derece güvendiğini ve kardeşliğini sahiplendiğini aklından geçiriyordu. Eğer güvenmeseydi, sevdiği kadının adını onunla paylaşmazdı. Hatta yine de paylaşmamalıydı. Kendisi yaşça ondan çok küçüktü. Ama aşk bahsini onun kadar basit görmüyor, sevgiliye dair olan her şeyin değerli olduğunu düşünüyordu. Hem annesinden dinlediği öykülerde, hem babasından kalan el yazması risalelerde sevgilinin adının biriyle paylaşılması bahsi anlatılmıyordu. Aşk kitapları böyle bir bab açmamışlardı. Kitaplara göre bir sır olmalıydı. Aşk asla paylaşılmayan bir sır. Hayır, hayır, kendisi Şehnaz'a olan aşkını asla kimseciklerle paylaşmayacaktı. Paylaşmamalıydı. Eğer paylaşırsa içindeki aşkın azalacağından emindi. Okuduğu kitaplar bütün aşıklara sıkı sıkı bunu tembih ediyorlardı. Aşk ki ancak sır olarak kalırsa kalpte çoğalırdı. Böyle demişti annesi bir seferinde ve sonra da ona Leyla'nın sırlarla büyüyen aşkının hikayesini anlatmıştı. Eğer iki kişi arasındakiler sır olmaktan çıkarsa yalnızca dillerde çoğalır. Dostluğun, vefanın değerini düşürürdü. Hayır, kesin kararlıydı. Şehnaz'ın aşkını yüreğinde saklayacak, ne Şahin'e ne başkalarına söyleyecekti. Bimarhanede onun adını söylediğinde hekimler çare mi bulabilmişlerdi sanki? Şehnaz'ın hayalinden utanmalıydı şimdi, adını deliler meclisinde andığı için. Kararlıydı. Bir daha aynı hataya düşmeyecekti. Şehnaz'la alakalı hiçbir şeyi hiçbir kimseyle paylaşmayacaktı. Ta ki aklını yitirmiş veya kendini kaybetmiş olsun. 8. ayrımın sonu, sayfa 79, devamı 9. ayrımda.